Ayrım 5.
Toplanan çocuklara kızıl aba ve külah giydiriliyor ve bunlardan sürü adı verilen kafileler oluşturuluyordu. Sevk işleminin masrafı da devşirme yapılan yörenin halkından tahsil ediliyordu. Sürü devlet merkezine gelince 3 gün dinlendiriliyordu. Daha sonra çocuk ve gençlerin her biri şehadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyordu. Sürüyü Yeniçeri ağası teftiş ediyor, ağa kapısı önünde onları tek tek muayeneden geçiriyordu. Ayrıca ocak cerrahı da adayların yasaya aykırı bir şekilde sünnetli olup olmadıklarını kontrol ediyordu. Her şey yasalara ve kurallara uygun olduğu takdirde çocuklar ve gençler topluca sünnet ediliyordu. Bundan sonra güzel olanlar saraya, gürbüz ve güçlü olanlar bostancı ocağına veriliyordu. Kalanlar Anadolu ve Rumeli ağaları tarafından geçici olarak Anadolu ve Rumeli'deki Türk çiftlik sahiplerine cüzi bir ücret karşılığı gönderiliyordu. Acemi oğlanlar hem az bir ücret karşılığında çiftliklerde çalıştırılıyor hem de buralarda İslamiyet'i ve Türkçe'yi öğreniyorlardı. Bu hizmet 6-7 yıl sürüyordu. Acemiler daha sonra tekrar devlet merkezine getiriliyor, padişaha arz ediliyor, bir kez daha kontrol edildikten sonra birer akçe ile acemi ocağına gönderiliyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 26. Böylece acemi ocağına alınan oğlanlar Yeniçeri yapılmak üzere eğitmeye başlanılıyordu. Bu uygulama Yeniçeri ocağındaki mafyoz karakterin oluşmasında da temel etkeni oluşturuyordu. Zira mafyoz yapılanmanın temel anlayışı içinde yer alan çifte ahlak anlayışı, Hristiyan çocuklarının devşirilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor, oluşup olgunlaşmaya başlıyordu. Hristiyan bir çevrede, Hristiyan bir anne babadan doğan, ailesinden ve çevresinden Hristiyan kaynaklı temel eğitim alan, Hristiyan örf ve geleneğin ana hatlarını öğrenip özümseyen, hatta diğer dinsel ve kavimsel gruplar karşısında kendi Hristiyan çevresinin çıkarlarını gözetmeyi ve savunmayı öğrenen çocuk ve gençler, öncelikle doğal bakımdan bağlı oldukları çevreden koparılıyorlardı. Hangi maddi olanak sağlanırsa sağlansın veya hangi parlak gelecek vaat edilirse edilsin, anne baba ve doğal çevreden koparılış, çocuk ve gencin ruhsal yapısı üzerinde derin bir yara açıyordu. Sorun bununla sınırlı kalmıyordu. Devşirilen çocuk ana dilinden koparılmaya çalışılıyor, ana baba ve doğal çevresinin dininden ayrılmak zorunda bırakılıyor, iradesi dışında sünnet ediliyor, adeta bir köle gibi bir Ön Asya köylüsünün yanına veriliyordu. Tüm bunlar bilinci oluşmuş bulunan çocuk veya genç üzerinde onarılması mümkün olmayan ruhsal ve maddi tahribat meydana getiriyordu. Bu tahribat ileri yaşlarda giderek derinleşen bir tepki şeklinde etkisini gösteriyordu. Hiç şüphe yok ki bu muamelelere uğrayan çocuk, genç veya yeniçeri gerçekleştirilen uygulamalara karşı bir direnç gösteremiyordu. Zira merkezi ve mutlak otorite böyle bir dirence veya en ufak bir karşı koyuşa kesinlikle izin vermiyor, en şiddetli ve kanlı şekilde onu cezalandırıyordu. Bununla birlikte devşirilen genç kendisine yapılan muameleye karşı İslami hükümler arasında yer aldığı gibi yüreği ile, söz ile ve fırsat yakalayınca da güç ve kaba kuvvet ile çeşitli bahanelerle bu fırsatı yaratıyordu, tepki gösteriyor, düzeni bozmak yönünde ahlaki veya gayri ahlaki tüm yöntemlere başvurabiliyordu. Kaldı ki acemi olanı yazılan gencin gerçek ailesi ve eski çevresiyle bağları ve irtibatı da tamamen kesilmiyordu. Bu ilişkileri ortadan kaldırmak mümkün olamıyordu. Esir ve devşirmelerin 10-15 ve daha fazla yaşlıları kendi memleketlerini, sancak, kaza ve köylerini gayet iyi bilerek unutmadıkları için yetiştikten sonra da gerektiğinde onlarla ilişkilerini aynı sıcaklıkla canlandırabiliyorlardı. Bu durum ileri yaşlarda çifte ahlak anlayışının, yani Yeniçerilerin bir yandan devlete ve mutlak iradeye tam anlamıyla bağlıymış gibi görünmelerine karşın, aynı devlete ve mutlak iradeye karşı derinden derine kin ve nefret duymalarına, fırsat bulunca da bu kavram, kurum ve odaklara karşı son derece düşmanca davranmalarına neden oluyordu. Kaldı ki başlangıçta mutlak otoritenin şiddete dayalı baskısı karşısında son derece sinen ve baş eğmiş görünen Yeniçeriler, zaman içinde mutlak otoritenin zafiyet göstermeye başlamasıyla her türlü ahlaki değeri bir yana iterek adeta ahlaksızlık ocağı haline dönüşüyordu. Yeniçerilerin koparılmış oldukları aileleri ve eski çevreleriyle ilişkilerini sürdürmeleri konusunda çeşitli örneklere ve kanıtlara rastlanıyordu. Örneğin aslen hırvet olan Sokullu Mehmet Paşa ailesiyle ilişkisini kesmeyen Yeniçerilerin başında geliyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası sayfa 262-264. Macaristan'da Lipe Sancak Bey'i Mustafa Bey'in akrabalarından biri Avusturya Kralı'nın damadıydı. Mustafa Bey akrabaları vasıtasıyla Avusturya Kralı'nın temsilcisinin İstanbul'a gelerek hükümdara saygılarını sunmasına aracılık ediyordu. Cağalazade Sinan Paşa Kapıdağını derya iken donanma ile Messina'ya yani Sicilya'ya gidiyor. Şehir halkı hemşerileri olan Osmanlı Paşasını coşku ve armağanlarla karşılıyordu. Sinan Paşa burada yaşamakta olan annesiyle kız kardeşini ziyaret ediyordu. Ayrıca onlara Müslüman olmalarını öneriyor fakat yaşlı kadınıyla kızı bunu kabul etmiyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşı adı geçen eser sayfa 27. Keza Sadrazam Halil Paşa 1626 yılında İran seferine giderken Payas civarındaki Bağras'ta mola veriyor, Hristiyan olan akrabalarını ziyaret etmek amacıyla köyüne gidiyor ve sonra tekrar ordugaha dönüyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 27. Kaldı ki devşirmelerin geçmişleri ile bağlarını ortaya koyan daha önemli ve çarpıcı örneklere de rastlanıyordu. Bilindiği gibi Hristiyan unsurlar merkezi yönetime yasa gereği cizye ödüyorlardı. Bu nedenle devşirmeler de bu işe ayrılmadan önce aynı ödemeyi yapıyorlardı. Ancak devşirmeye ayrıldıktan sonra da isimleri silinmiyor ve bu vergiyi yakınlarından talep ediliyordu. Bu durumun ortadan kaldırılması için dilekçe ile divana başvuruluyordu. Tüm bu oluşumlar Hristiyan çocuk ve gençlerinin toplanıp sünnet edilmesi ve kelime-i şehadet getirmeleriyle birlikte tamamen ortadan kaldırılamıyordu. Aksine geçmişlerinden koparılamayan gençler ve çocuklar ileri yaşlarda uğratıldıkları muamelenin yani dinsel ve kültürel kökenlerinden koparılmalarının intikamını almak için fırsat kolluyor, üstelik de bu konuda aceleci değil son derece kararlı ve sabırlı davranıyorlardı. Buna paralel olarak bir sorun daha ortaya çıkıyordu. Ocağa devşirme yoluyla alınanlarla devşirme olmayanlar arasında da birlik ve beraberlik tam anlamıyla sağlanamıyordu. Devşirmeler kendi aralarında gruplaşarak dayanışma içine giriyorlardı. Bunlar ölümüne bir anlayışla kader birliği ediyorlardı. Bu dayanışma ve kader birliği anlayışı başta merkezi yönetim ve mutlak irade olmak üzere tüm diğer kurum ve kişiler karşısında Yeniçeri ocaklarını ayrıcalıklı bir kuruma dönüştürüyor, onları ayrıcalıklı konuma getiriyordu. Ayrıcalığı elde eden Yeniçeriler belli bir aşamadan sonra kendi koruyucu otoritelerini ortaya koyuyor ve merkezi yönetim içinde kendi otoritelerini de ayrıcalıklı bir duruma yükseltiyordu. Güç ve otorite Yeniçerileri giderek başıboş hareket etmeye sevk ediyor, sonuç olarak devşirme kanunu ve uygulaması rafa kaldırıldıktan sonra da merkezi otorite ocağa baş eğdiremiyordu. Bu oluşum Yeniçeri Ocağı içinde bir çıkar grubu oluşmasına ve bu grubun da silahlı ve eğitimli olması nedeniyle yaptırım gücünü elinde bulundurmasına yol açıyordu. Ancak tüm bunlar uzun bir süreç sonucunda ortaya çıkıyordu. Yeniçeriler başlangıçta kışlalarında bekar yaşıyor ve evlenmiyorlardı. Ancak Yavuz Sultan Selim zamanında bu yasak kaldırılıyor ve Yeniçerilerin evlenmesi giderek yaygınlaşıyordu. Böylece devlet ölen Yeniçerilerin çocuklarına da bakmak zorunda kalıyordu. Bu çocuklardan ocağa alınanlara kul oğlu deniyordu. Kaldı ki ileride acemi oğlanlarının bile evlenmelerine izin veriliyordu. Acemi ocaklarından biri İstanbul'da, diğeri ise Gelibolu'da bulunuyordu. İstanbul'daki acemi ocağı kışlası Şehzade Camii karşısındaki eski odalar ile vezneciler arasında yer alıyordu. Bu kışla Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa ediliyordu. Bina 31 odadan oluşuyordu. Kışlada namaz kılınması için orta mescidi bulunuyordu. Ayrıca Yavuz Sultan Selim zamanında bir hamam yaptırılıyordu. Kışlanın geniş bir meydanı bulunuyor, törenler bu meydanda yapılıyor, ulufe yine bu meydanda dağıtılıyordu. Meydanda ayrıca cezalıların konulduğu bir zindan bulunuyordu. Acemi oğlanlarının Yeniçeri Ocağı'na dahil olmalarına kapıya çıkma veya berdegah deniyordu. Bir acemi oğlanı kapıya şöyle çıkıyordu. Acemi oğlanlarının kapıya çıkma süreleri her ne kadar 7-8 yıl gibi görünüyorsa da bu süre o denli dikkate alınmıyor, ihtiyaca göre kısalıyor veya uzuyordu. Savaş ve seferlerin sıklaşması acemilerin kapıya çıkma sürelerini de kısaltıyordu. Ne ki sürenin kısalması çeşitli sorunlara neden oluyor, örneğin kapıya çıkıp Yeniçeri olan acemiler doğru düzgün Türkçe bile konuşamıyorlardı. Kapıya çıkarma işlemi sırasında kıdeme de kesinlikle bağlı kalınıyor, bu kuralı padişahın iradesi bile değiştiremiyordu. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman hizmetlerini beğendiği 3 acemi oğlanını kapıya çıkarmak istiyor, bu nedenle onlardan daha kıdemli 2 acemi oğlanı bulunduğu için 5'ini birden kapıya çıkarıyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı adı geçen eser sayfa 63. Kapıya çıkacak olanları Yeniçeri ağası saplıyor, hazırlayıp mühürlediği listeye memhur deniyordu. Kapıya çıkan acemiler önceleri iki akçe ile ulufe defterine kaydediliyor, bu ücret daha sonra üç akçeye çıkarılıyordu. Acemi oğlanlarının ocağa alınması hükümlerine ve uygulamalarına başlangıçta titizlikle uyuluyordu. Ancak bu durum 17. yüzyılın ortalarında hızla bozulmaya başlıyordu. Özellikle 4. Murat uygulamaya bizzat nezaret ediyordu. Onun ölümünden sonra Yeniçeri zabitleri ve ocak ağaları rüşvet karşılığında devşirmeden ve dışarıdan ocağı Yeniçeri alıyorlardı. Nitekim bu yolsuzluklar şikayetlere yol açıyordu. Örneğin 1649 yılında acemiler divana başvuruyor, odabaşıların onar kuruş karşılığında hammal, manav ve bakkalları Yeniçeri yaparak kendilerini mağdur ettiklerini, kapıya çıkmalarını engellediklerini bildiriyorlardı. Acemi ocağından Yeniçeri ocağına geçenlere düzen akçesi adı altında ikişer altın veriliyordu. Bu yeni efrat bağlı oldukları odalarda kara kullukçuluk yapıyor, yani oda hizmetleriyle uğraşıyorlardı. Bunlar odaları süpürüyor, siliyor, ihtiyar yoldaşların ve odaya gelen konukların ayakkabılarını temizliyor, yemek kaplarını yıkıyor, odanın odununu hazırlıyor, kandilleri yakıyorlardı. Her odada nüfusa göre bir veya iki kara kullukçu bulunuyordu. Acemi ocağından Yeniçeri ocağına geçecek olan efrat odalara ayrıldıktan sonra düzenlenen kıdem yarışına katılıyorlardı. Bu yarış şöyle yapılıyordu. Her odanın efradı bir sıraya giriyor, verilen işaret üzerine odalarına doğru koşmaya başlıyorlardı. Odaya kim önce girerse o geride kalan arkadaşlarına karşı kıdemli oluyordu. Bu yarış sırasında önden giden arkadaşına yetişemeyeceğini anlayan olur ve başlığını fırlatarak arkadaşlarından önce odaya sokarsa o yine kıdem kazanıyordu. Kıdem çok önemliydi, zira odada eskiliklerine göre oturuyorlardı. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, adı geçen eser, sayfa 64-65. Acemi ocağı, Yeniçeri ocağı kaldırılana kadar, yani 1826 yılına kadar varlığını sürdürüyordu. Ancak devşirme uygulaması Hemmer'a göre 1638 yılında durduruluyordu. Buna karşılık 1804 yılına kadar sınırlı da olsa esir alınanlar acemi ocağına veriliyordu. Devşirme uygulamasının kaldırılmasına karşın Türk ve Müslümanların ocağa alınmaları devam ediyordu. Bu uygulama ise ocak kaldırılıncaya kadar sürüyordu. Hem kalenderi, vefai, hem de ahi ve bektaşi. Acemi ocağı, Yeniçeri ocağının adeta giri kapısını oluşturuyordu. Yeniçeri ocağının kuruluşunu, örgütlenmesini ve gelişmesini irdelemekte fayda var. Yeniçeri ocağı niçin kuruldu, nasıl bir kurumdu? Osmanlı Devleti'nin kuranlarının önünde iki önemli örnek ile yoğun olayları ve deneyimleri içeren önemli bir süreç bulunuyordu. Ön Asya'da kurulan ilk Türk ve Müslüman devlet olan Anadolu Selçuk Devleti ile onun ardından gelen Anadolu Beylikleri süreci, yaşanmış çok önemli ve yoğun olaylar ile alınacak dersleri içeriyordu. Bunların başında ise merkez yerel ilişkileri ile bu ilişkilerin devlet hayatında oynadığı belirleyici rol yer alıyordu. Hiç şüphe yok ki Anadolu Selçuk Devleti bu ilişkiler çerçevesinde zafiyete uğruyor, zafiyet giderek çöküntüye dönüşüyor ve devletin sonunu getiriyordu. Bakınız Her Sakaldan Bir Kıl e-yayınları. Selçuk Devleti'nin merkezi yönetimi giderek Türk ve Türkmen karakterinden uzaklaşıyordu. Yönetimde tutucu Sünni kimlik ön plana çıkıyor, bu da Ali Sever Türkmen aşiret ve topluluklarını önce küstürüyor, sonra da merkezi yönetimle çatışmaya sevk ediyordu. Bunun bir sonucu olarak Baba İlyas, Baba İshak önderliğinde Babai ayaklanması uç veriyor, bu hareket başta ahilik olmak üzere Türkmen tarikat ve kurumlarını arkasına alıyordu. Nihayet Harizm veya Harzem gibi güçlü Türkmen aşiret ve toplulukları başkaldırıda etkin roller oynamaya başlıyordu. Böylece Selçuk merkezi yönetimi otoritesini dayandırabileceği bütün silahlı güç ve unsurları kendi karşısında buluyor, giderek de onlara teslim oluyordu. Bu olay kendisine bağlı devamlı bir silahlı gücü bulunmayan merkezi devletin uzun süre egemen olamayacağını ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyordu. Zira silaha sarılan yerel güç odakları merkezi otoriteye karşı çok kısa bir süre içinde baskı tesis ediyordu. Aşiretler halinde yaşayan Türkmen toplulukları kendi yerel önderlerinin çıkarlarını da merkezi yönetimin çıkarlarına tercih ediyorlardı. Nitekim Anadolu Selçuk Devleti bu oluşum karşısında dayanamıyor, yerel güç odakları merkezi devlet otoritesine karşı büyük başarılar elde edebiliyordu. Merkezi devlet otoritesinin kendine bağlı bir silahlı güç oluşturması da olumsuz süreci tersine çeviremiyordu. Zira merkezi yönetim kendine bağlı silahlı gücü yine bu aşiret ve beylerin kuvvetleriyle örgütlüyordu. Bu kuvvetler ise kolayca yerel güç odaklarıyla işbirliği yaparak merkezi otoriteye ihanet edebiliyorlardı. Zira bu kuvvetlerin başında bulunan yerel önderlerin çıkarları ile merkezi otoritenin tercihleri bir süre sonra karşı karşıya geliyor ve çatışıyordu. Bu durum nedeniyle yollar hemen ayrılıyor, yerel silahlı güçler karşı safa geçince merkezi otorite savunmasız kalıyordu. Anadolu Selçuk Devleti'nin merkezi yönetimi sünnileştikçe ve yabancılaşarak Arap-Acem etkisine girdikçe, Ön Asya'da yalnızlığa itiliyor, savunmasız kalıyor, yerel güç odakları tarafından giderek bunaltılıyor ve nihayet tasfiye oluyordu. Anadolu Selçuk Devleti'nin bu kaderinde Türkmen boyları arasındaki kıskançlık ve çekişmeler de rol oynuyordu. Selçuk Hanedanı'nın Oğuzların kınık boyundan olması ve devletin de bu boya dayanması, diğer boylar tarafından kalıcı bir biçimde benimsenmesine engel oluyordu. Kınık boyunun egemenliği altına girmek istemeyen diğer boyların beyleri, kendi yerel güçlerine dayanarak yeri geldikçe ve fırsat buldukça, kınık merkezi otoritesine baş kaldırıyor, onu zaafa uğratıyorlardı. Tüm bunlar Osmanlı Devleti'ni kuranlar bakımından çok değerli ve önemli bir deneyim oluşturuyordu. Kaldı ki mesele Selçuk hükümranlığıyla da sınırlı kalmıyor, Anadolu beylikleri sürecinde daha da önemli olaylar yaşanıyor, deneyimler kazanılıyordu. Beylikler süreci her şeyden önce Ön Asya'daki Türkmen önderlerinin ne denli etkin ve güçlü bir biçimde yerel güç odakları oluşturduklarını kanıtlıyordu. Bunlar Selçuk Devleti'nin merkezi otoritesine karşı kendi güç, otorite ve hükümranlıklarını yine kendi silahlı kuvvetlerine dayandırıyorlardı. Yerel güç odakları yani beylikler ve bunların yerel silahlı güçleri sadece merkezi bir otoriteye veya herhangi bir düşmana karşı değil, aynı zamanda birbirlerine karşı da rekabet içinde bulunuyor, hatta çatışmalara girişebiliyorlardı. Bu durum Anadolu Selçuk Devleti'nin olduğu gibi daha sonraki merkezi yönetimlerin de dayanabilecekleri ve güvenebilecekleri bir merkezi silahlı güç oluşturmalarına izin vermiyordu. Anadolu'da kurulan beyliklerin kısa süren yaşamları her yerel güç odağının kendi çıkarını ve etkinliğini ne büyük bir kıskançlık ve ne denli ağır bedeller ödenmesi karşılığında ön planda tuttuğunu açıkça kanıtlıyordu. Bu olgu Ön Asya'ya veya Ön Asya'da yaşayan Türk ve Müslüman unsurlara özgü bir durum değildi. Süreci içeren ve Orta Çağ adı verilen dönemin devrin tipik bir olgusu ve oluşumuydu. Özellikle Avrupa'da Derebeyi adı verilen yerel güç odakları da aynı anlayışı benimsiyor, benzer uygulamaları sergiliyordu. Nitekim merkezi yönetim, otorite, merkezi silahlı kuvvet anlayışını ilk kez 1408 yılında Fransa Kralı 7. Charles yaşama geçiriyordu. Bu kral Franks Archer denilen doğrudan kendisine bağlı ve sürekli silah altında tutulan tirandaz yani okçu piyade askerini örgütlüyordu. Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi cilt 1 Ahmet Rasim, sahip ve naşiri İkbal Kitaphanesi sahibi Hüseyin, İstanbul Şems Matbaası 1328-1330 sayfa 54. Nitekim Orta Çağ'daki anlayışın bir yansıması olarak Anadolu beylikleri bu süreçte ön plana çıkıyor, yerel güç odaklarının otoritesine dayanan egemenlikleri yine yerel silahlı güçler tarafından tesis ediliyordu. İşte bu yerel güç odaklarından birini de Kayı aşiretinin önderi olan ve hanedanına adını veren Osman Bey teşkil ediyordu. Hiç şüphe yok ki Osman Bey gücünü ve otoritesini diğerleri gibi yerel silahlı güçlere dayandırıyordu. Bu silahlı güçlerin başında da kendi aşiretinin silahlı gücü yer alıyordu. O atalarından kalan aşiret hükümranlığını kullanarak aşiret kuvvetlerine hükmediyordu. Gücünü bu kuvvetten alıyor, otoritesini bu silahlı kuvvete dayandırıyordu. Onun gücünü dayandırdığı diğer bir odağı da ahi örgütü ve ahdallar oluşturuyordu. Kayınbabası Edebali'nin bir yandan babayı halifesi ve kalenderi akımına mensup vefai tarikatından olması, diğer taraftan ahi babası konumunda bulunması Osman Bey'e dinsel bir dayanak teşkil ediyordu. Ahilik bağlantısı Osman Bey'in benzerlerinden ve emsallerinden daha avantajlı bir pozisyon elde etmesine imkan veriyordu. Bakınız Her Sakaldan Bir Kıl E-Yayınları. Yeni kurulan devlet daha sonraki yıllarda ve dönemlerde Hristiyanlarla yapılan savaşlar sırasında alınan savaş esirlerinden asker olarak yararlanıyordu. Ancak bu yöntem çeşitli nedenlerle artan asker gereksinimini yeterince karşılamıyordu. Bu nedenle yeni bir asker kaynağına ihtiyaç duyuluyordu. Burada hemen kaydetmek gerekir ki Osmanlı yönetimi 1000 kişilik bir yaya kuvveti oluşturmuş bulunuyordu. Savaş sırasında yaya askerine bir akçe veriliyordu. Ödenen günlük bir akçe ilk ulufe anlamına geliyordu. Ancak ödenen para askeri tatmin etmiyordu. Çünkü akçenin içinde az miktarda gümüş bulunuyor, altına ise ender rastlanıyordu. Bu nedenle yaya askerleri disiplinsizlik yapıyor, halk üzerinde baskı tesis ediyor, halka cefa çektiriyordu. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 51. Oysa yeni devletin egemenlik alanı genişlemiş, muntazam, devamlı, düzenli ve disiplinli bir askeri güce ihtiyaç doğmuş bulunuyordu. Bu yeni asker kaynağını ise Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa yaratıyor ve örgütlüyordu. Çandarlı Kara Halil, Şeyh Edebali'nin dolayısıyla da devletin kurucusu Osman Gazi'nin akrabasıydı. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 51. Çandarlı ailesinin atası olan Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Eskişehir Seyit Gazi taraflarından olduğu biliniyordu. Hatta Karaman'ın bir beldesi olan Sivrihisar'a bağlı Cendere köyünden olduğu kuvvetle ileri sürülüyordu. Babasının adı Ali'ydi. Kara Halil Paşa İlmiye'den yetişiyordu. Onun edebali ile akraba olması Osmanlı Beyliği devleti bakımından büyük önem taşıyordu. Zira bu akrabalık dinsel zemindeki siyasal ve silahlı birliği pekiştiren bir etken oluyordu. Şakayık, Arapça metin sayfa 7 ve Şakayık tercümesi sayfa 28'e göre Taceddin Kürdi'nin iki kızından birisini Şeyh Edebali, diğerini Kara Halil almışlardır. Edebali'nin ikinci zevcesi olup birinci zevcesinden doğan kızını Osman Gazi aldı. Neşri'yi sayfa 84, Tevarihi Ali Osman, Esat Efendi kitapları No 2080 varak 14 ve Aşık-ı Paşazade sayfa 40 ise Kara Halil'in Edebali'nin kavminden yani ahilerden olduğunu yazarlar. Neşri de Kara Halil'in Edebali'nin hısımları olduğunu kaydetmektedir. Sayfa 154. Bazıları da Kara Halil'in Şeyh Edebali'nin küçük kızının zevci olduğunu kaydediyorlar. Taşner diye Vezir Familia der Çandarlizade. Sayfa 66. Çandarlı Vezir ailesi, Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, TTK Yayınları, Ankara. Çandarlı Kara Halil Paşa'nın hem Edebali'nin yakın sayılabilecek dereceden akrabası, hem de ahi veya tarikat mensubu olması Osmanlı Devleti bakımından büyük önem taşıyordu. Zira kalenderilik akımının vefai kolundan gelen bu kol, Yeniçeri Ocağı'nı kurarak mührünü devletin silahlı gücüne vuruyordu. Hiç kuşku yok ki akrabalık bağı nedeniyle Edebali damadına telkinde bulunuyor, Çandarlı Kara Halil devlet hizmetine girerek 1330 yılında İznik Kadısı oluyordu. Paşa 1348 yılında Bursa Kadılığına tayin ediliyor ve bu görevi 1362 yılına kadar sürdürüyordu. Bir iddiaya göre Orhan Gazi, bir başka iddiaya göre Sultan 1. Murat, Çandarlı Kara Halil'den yeni, düzenli, disiplinli ve yeterli bir ordu kurulmasını istiyordu. Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası Edebali'nin babayı halifesi ve ahi babası olması nedenli büyük önem taşıyor idiyse de, Çandarlı Kara Halil'in hem akraba hem de ahi olması da o denli büyük önem taşıyordu. Unutmamak gerekir ki Edebali, babayı ayaklanmasına katılmamakla birlikte babayı hareketine bağlı bulunuyor, üstelik Baba İlyas'tan el alarak Hacı Bektaş ile birlikte onun halifesi oluyordu. Nitekim daha sonraki hayatında babayı dervişleriyle birlikte hareket etmekten ve Selçuk merkezi yönetimine karşı mücadeleden de geri durmuyordu. Kırşehir'inde Ahi Evran ile birlikte ayaklanmaya katılıyor, sonra da Bilecik'e gelerek zaviyesini kuruyordu. Bu dönemde Ön Asya'da babayiler ile birlikte ahi örgütleri de yaygın ve etkin bir konumda bulunuyordu. Nitekim Osman Bey'in aşiret kuvvetleri ile Babaiye, Haydariye, Kalenderiye, Celaliye vesaire gibi tarikat mensupları ile birlikte ahi kuvvetleri de hareket ediyor, çatışmalara katılıyordu.